أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, yakınlarımızdan daha yakın edinmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir gül sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine bugünkü dersime başlamak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları babından Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyor idik. 8 bölüm halinde hayatı hakkında malumat sahibi olduk. İnşallah kaldığımız yerden yani 9. bölümle inşallah yine güzel motifler, örnekleri çıkarmaya çalışarak devam edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi Habeşistan'dan Medine'ye dönmek için devlet töreni ile uğurlanmışlardı. 3 gemi çıkmıştı Habeş ülkesinden Medine'ye gitmek için. Bunların biri Mekke'den Habeşistan'a giden Habeşistan muhacirlerini taşıyordu. Geminin biri Habeşistan'daki Müslümanların orada kaldıkları süre içerisindeki güzel davranışları, hareketleri sebebiyle ve aynı zamanda tebligat yapmaları nedeniyle İslam'a giren Habeş halkından bir grup, 50-60 civarında bir grup da başlarında Necaşi'nin oğlu Erha ile bir gemi hareket halindeydi. Üçüncü gemi de Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmek için Yemen tarafından, Diyame tarafından gelen yine 40-60-50 falan deniyor. Yani 40-60 arası değişiyor rakamlar. İçlerinde Ebu Musa el-Eşren'in de bulunduğu bir grup. Medine'ye doğru değil de fırtına sebebiyle gemileri Habeş ülkesine doğru kayıyor. Karaya vuruyor, düşüyor, batıyor. Ve bunlar ancak karaya çıkıyorlar. Bunları da Habeş hükümdarı misafir ediyor. Ve bunlara da bir gemi tahsis ediyor ve 3 gemi hareket ediyor. Buraya kadar görmüştük. Geçen hafta ayrıntıları görmüştük. Bunlar kimlerdir, neyin nesidir diye önceki bölüme bakılabilir internetten. Efendim, 3 gemi bazen yan yana, bazen arka arkaya yol alıyor. Nereye gidiyorlar? Habeş ülkesinden Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Şimdi sahabinin sahabiliği, hanım olsun, erkek olsun, çocuk olsun, yaşlı olsun. Onların güzelliği bir de burada görülüyor. Ne demek diyeceksiniz? Gemi yolculuğu esnasında bile hiçbiri boş durmuyordu efendim. Hiçbiri boş durmuyordu. Birbirlerine bir şeyler anlatma çabası içerisindeydiler. Kimisi zikrediyordu Rabbimizi, kimisi şükrediyordu. Kimisi birbirlerine olan biteni aktarıyor, mevcut malumatı paylaşarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlardı. Yani her biri ayrı bir alem içinde ama hep Kur'an ve sünnetin çerçevesini belirlediği bir alem içerisinde yolculuk yapıyorlardı. Yolculuk ilerledikçe hava bozmaya ve fırtına çıkmaya başladı. Fırtına arttıkça denizde müthiş bir şekilde tabii dalgalanıyor. Fırtınayla eşdeğerde. Öyle azgınlaştı ki gemi, deniz, gemileri batıracak gibiydi. Gemiler bu korkunç fırtına karşısında bir yandan ilerlemeye çalışırlarken bir yandan da birbirlerini kolluyorlardı. Yani ona bakıyor, ona bakıyor, bir sıkıntı yaşamasın kimse diye. Fakat fırtına gittikçe şiddetini artırıyor. Gemiler azgın dalgalarla boğuşarak ilerlemek zorunda kalıyorlar. Bazen bata çıka yani yol alıyorlardı. Fırtına sebebiyle dağ gibi kabaran dalgalar gemileri gerçekten çok zor bir durumda bırakmıştı. Geçit vermiyordu sanki. Şimdi efendim, ister istemez henüz erken ama bir ayet-i kerime geliyor akla. Ben ayeti metnini değil, meali değil, ne anlattığını kısaca söyleyeyim. Allah-u Teala böyle bir sahne anlatır bize Kur'an-ı Kerim'de. Yani insanlar çok zor durumda kalınca, yani dualarında çok daha samimi olurlar. Hep öyle değil miyiz? Samimi olurlar, Allah'a yakarırlar. İşte böyle gemi örneği verir Rabbimiz. Onlar diyor hulusu kalb ile Allah'a yalvarır, yakarırlar. Allah diyor onları kurtardığı zaman diyor onları karaya çıkınca yine isyanlarını sürdürürler diyor Rabbimiz. Ancak burada sahabe-i kiram var. Yetişmiş insanlar var. Şimdi onlara bakalım. Gerçekten zor bir durum. Korkmadılar diyemeyiz. Her insan korkar. Elbette korktular. Çünkü şiddetini artıran fırtına ile beraber dalgalar da her geçen an kabarıyordu. Daha büyük büyük gelmeye başladılar. Öyle ki her gemi kendi derdine düştü. Şimdi fırtına çıktı, sallanmaya başladılar. Bir yandan su üzerinde kalmaya çalışırlarken bir yandan birbirlerini kolluyorlar. Nasılsınız? Bir sıkıntı var mı? Problem var mı? Sabredelim gibi karşılıklı gemiden gemiye mesajlar veriyorlardı. Ama bu fırtına artınca işte insanın hayatı da böyle yani. Herkes adeta kendi derdine düştü. Su üzerinde kalmayı başarmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Daha çok geçmemişti ki habersleri taşıyan gemi dalgalar arasında ciddi anlamda ama batıp batıp çıkmaya başladı. Ve ciddi şekilde su alıyordu. Bir anda çok şiddetli bir şekilde esen fırtına koca gemiyi oyuncak bir kayık gibi savurdu. Hangi gemi? Habeş Müslümanlarının bindikleri gemi, başlarında Habeş hükümdarı Necaş'ın oğlu Erha var. Evet. Şiddetli fırtınanın etkisiyle çok büyük dalgalar arasında kalan gemi bir anda alabora oldu, sonra da korkunç dalgalar arasında batıp gözden kayboldu. Evet efendim. Şimdi herkes kendi derdinde olduğu için az önce ifade etmeye çalıştım. Hani kimsenin kimseye faydası yok derler ya, öyle bir durum yaşanıyor. Ama feci bir kaza da burada görüyoruz ki batıyor gemi, battı yani. Diğer gemiler de bir yandan su üstünde kalmak için çaba sarf ediyorlar. Bir yandan da batan Habeş gemisini kollamaya çalışıyorlardı. Yani alabora oldu, şöyle battı çıkacak diye bekliyorlar. Fakat bu korkunç fırtına Habeş gemisini dalgalara yem ediyor. Hazreti Cafer ve arkadaşları, Hazreti Ebu Musa ve arkadaşlarıyla beraber ne kadar gayret gösterdilerse, çabaladılarsa da hiçbirini kurtaramadılar. Böylece Habeş Müslümanları grubu toptan şehadet şerbetini içiyor efendim. Bu alanda çalışma yaparken, araştırma yaparken yani insanın aklına şu geliyor. Bunlar böyle yani kapalı bir ortamdan ziyade geminin üzerindeler, kapalı yerde var belki ama gemi şöyle battığı zaman bunlar su üzerine yayılırlar, yüzmeye çalışırlar, öteye gelirler, beliye gelirler, bunlar kurtarırlar. Bunları bekliyorum. Kaynaklarda böyle bir şey bulamadım ben. olmayan bir şey de olmuş gibi söyleyemem, yazamam, anlatamam. Ancak kaynaklarımızda bütün çabalara rağmen 3 gemiden biri, hiçbiri sağ kalmamak üzere batıp şehit oldular diye geçer kaynaklarda. Elbette doğrusunu Allah Teala bilir. Çünkü bütün ayrıntıyı en ince ayrıntısına varıncaya kadar nakletmek mümkün değil zaten, malum haliniz. Evet, yani onlar battı ama bitmedi yani. Yani gemi fırtına devam ediyor. Fırtına devam ettiği için de iki gemi de çok sıkıntı çekiyorlar. Rüzgar onları da sağa sola fena halde savuruyor. Fakat yine kaynaklara ben biraz daha baktım. Yani o tarafta mı dalga fazla oldu, gemiler büyüklü küçüklü mü sanki diye geçiyor kaynaklarda. Habeş hükümdarı biraz da büyükçe gemiye kendisine emanet olarak gönderilen insanları yerleştiriyor. Biraz daha küçük gemiye kendi adamlarını yerleştiriyor. Bu yorum yalnız, benim yorumum değil. Tarihçiler böyle yorumluyorlar. O yüzden şöyle geçiyor. Bunların bindiği gemiler biraz daha büyükçe olduğu için biraz daha direnme imkanı buluyor dalgalar üzerine. Ancak gün boyu süren bu korkunç mücadele akşamüstü yavaşlıyor. Fırtına diniyor. Tabi dalgalar biliyorsunuz biraz daha devam ediyor ama zaman içerisinde yavaşlıyor dalgalar. Derken fırtına tümüyle diniyor ve yine belli bir süre sonra dalgalar da kaybolup gidiyor. Bir gemi batmış, iki gemi ise yoluna devam ediyordu. Şimdi düşünelim burada kendimizi. Yani sadece yaşanmış bir hadiseyi ben anlatmış olmayayım, siz dinlemiş olmayınız. Bu gemi içinde olalım hepimiz. Yani böyle bir şeyi görüyoruz ve onlar batıyor, şehit olup bir tanesi su üzerinde görünmüyor. Diğerleri yoluna devam ediyor. Bir hüzün kaplar değil mi? Önce bir korku, bir dehşet hali olur. Üzülürüz tabii çok. Sonra hüzün de olur. Şimdi bütün herkes çok büyük bir korku atlatmış oluyor. Fırtına dinince korkunun yerini bu sefer hüzün alıyor. Bir gemi dolusu insan bir anda batıp gidiyor çünkü. Bütün bunları büyük bir acıyla izleyen, görüp yaşayan sahabe-i kiram adeta şok yaşamışlardı. Bu gemilerde bilhassa Mekke'den Habeşistan'a giden muhacirleri taşıyan gemide çocuklar da var, bebekler de var. Bunlar içerisinde kimlerin nasıl tepki gösterdiğine ilişkin rivayetlere derinlemesine indiğimizde iki isim öne çıkıyor, çocuk olarak söylüyorum. Birisi Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah. Diğeri Hazreti Ummu Habibe Remle annemizin kızı Habibe. Bizim şu andaki konumuz Hazreti Habibe olduğundan, asıl başlık olarak Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları ve onlarla olan iletişimi, ilişkisi, karşılıklı diyaloğu, davranışları olduğundan ben burada sadece diğerlerinin değil Hazreti Habibe ile kızının daha ziyade öne çıkan bulabildiğim ifadelerini, hayatlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İşte Habibe Gül dediğimiz bu kızcağız da diğerleri gibi şok yaşıyor. Farklı rivayetler var yani yaş konusunda. Ya ben 11 diyorum, 7 diyorum, 13 diyorum böyle diyen kaynaklarımız var. Yani yuvarlak 10 yani 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Farklı farklı rivayetleri görüyoruz bunda. Yuvarlak olarak 11-12 de denebilir. Yani bazen eğer 11 dersem, bazen 10 desem ya bu hoca da istikrarlı değil diye düşünmemenizi rica ediyorum. Çünkü rivayetler farklı geliyor. Yani bir kayıt yok elimizde. O yüzden yani bu yolculuk esnasında 10-11 yaşında olduğu rivayetleri biraz daha sanki baskın çıkıyor. Ancak bazen öyle zihnimizde kalarak 7-8'de demiş olabiliriz. Yani öyle bir rivayet de var. Evet efendim, dedik ya, bir gemi batmış, iki gemi devam ediyor ve bu korkudan sonra hüzün. Şehitlerin arkasından dualar, ağlamalar var. Biz Habibe annemiz ile kızına bakıyoruz. Ümmü Habibe annemiz ile kızı Habibe'ye bakıyoruz. Kızcağız şoka girmiş adeta. Fırtına dinince, yani her şey bitince bu sefer ağlamaya başlıyor. Yani önce korkuyla bakıyor etrafına, sonra ağlamaya başlıyor. Öyle ki onu hiç kimse teselli edemiyor. Şimdi buraya kadar akışta niye ağlıyor sorusu hep benim de zihnimi kurcalamıştır. Tabii korktu, ona ağlıyor ve yine de daha yol var. Fırtına çıkar, şu olur, böyle korkuyor, buna ağlıyor. Fakat az sonra göreceksiniz, yani sahabenin çocuk eğitimini burada görmüş olacağız. Nasıl bir eğitim veriyorlar ki böyle bir anda bile bu çocuk neye ağlıyor? İşte bu da ayrıca ve çok öne çıkan bir husus olarak duruyor karşımızda. Annesi artık devreye giriyor. Yeter artık kızım diyor. Kendini helak edeceksin. Yeter artık. Kızcağız hıçkırıklar arasında olanları görmedi mi anneciğim? Görmedi mi olanları? Görmez olur muyum kızım? Biz de aynısını yaşadık, görüyorsun. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor kızım. Kadere rıza göstermek lazım. Allah Teala Hazretleri onlar hakkında böyle bir şehadet dilemişse bizim de rıza göstermemiz gerekir. Yani gerçekten çok hem bir tarafta ucuz bir teselli değil, bir tarafta yine ucuz bir teslimiyet değil, ama bilinçli bir teselliyle bir teslimiyeti görüyoruz. Ama kızın cevabı ilginç. Benim üzüntüm sadece bu değil ki anneciğim. Kadın ister istemez şaşırıyor. Başka nedir ki? Şunun şurasında Resulullah Aleyhisselam'ı görmeye ne kalmıştık? Onu göremeden her biri Hakk'a yürüdü. Onu göremeden ölüverdiler diye üzülüyorum ben. Yani insanlar, yani sahabenin güzel davranışı, güzel anlatımıyla İslam'a girmiş bu insanlar. Ama Resulullah'ı görünce ancak sahabe olacaklar. Henüz sahabe değiller bu Habeşli Müslümanlar. Resulullah İslam'ı görme şerefine erecektir. Fakat kızcağız bu inceliği kavramış. Bir de onun için asıl ağladığını söylüyor. Şunun şurasında Resulullah Aleyhisselam'ı görmeye ne kalmıştık? Onu göremeden ölüverdiler, şehit oldular diye üzülüyorum ben. Deyince annesi de burada ekstra hıçkırarak, a benim akıllı kızım, Resulullah'ı görmeyi bu kadar çok istiyorsun demek. Bakın konu nereye kayıyor. En acı zamanda bile, en zor zamanda bile muhabbetin öne çıkarılması. Çocuklarımıza, gençlerimize muhabbeti yükleyemezsek, bugün çok kullandığımız ifadenin üzerinde dururuz, oyalanır dururuz. Strese girdi, morali bozuldu, depresyona girdi. Değil mi? Yani böyle psikolojisi bozuldu. Hep bunlarla uğraşıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada her türlü sıkıntı, sorun, problem olacak. Yani psikolojisi bozulmasın diye kaderimi değiştireceksiniz siz. Yani zorluklarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Öğretmemiz lazım. Herkesin psikolojisi bozulur. Ben şimdi şu anda konuşuyorum. Radyo mikrofonlarından sizler beni dinliyorsunuz. Konuşma esnasında bir de öksürsem, böyle çok zor durumda kalsam mahcup olurum size karşı. Tamam, belki birkaç kere affedersiniz, özür falan dilerim belki, ama bozulurum yani. Ben de psikolojim bozulur. Siz de dinlediğiniz yerde kızarsınız. Ya böyle radyoda böyle program mı olur diye. Basit bir örnek veriyorum yani. Burada büyük bir hadise var. Gözlerinin önünde yani. Bunlar da fırtına yaşıyorlar. Yani biz deprem mesela yaşadık biliyorsunuz yani. Şimdi depremde siz de sallanıyorsunuz. Komşunuz da sallanıyor. İki ev de sallanıyor. Yan yana iki ev düşününüz. Siz buradan balkondan bağırıyorsunuz. Komşu inşallah bir şey olmaz falan şu bu diye. Herkes kendilerini. Onun evi yıkılıyor. Komşu altında kalıyor. Bunu görüyorsunuz siz yani. Burada böyle anlamak lazım. Biz denizde boğulmadık ama depremi yaşadık. Bunu iyi anlamamız lazım. Arkasından da işte diyelim bu yolculuk olsun. Bunlar iki tane gemi değil de iki tane araba olsun. Arabanın birinin üzerine bir şey düşüyor veya takla atıyor düşünün. Onu siz görüyorsunuz. Allah muhafaza yani kolay bir şey değil. Ve burada kızcağızın yani anne bu kızı o kadar eğitmiş. Yani Habeş ülkesinde gördük sizlerle paylaştık. Çok büyük zorluklar çektiler bunlar. Bu zorluklar içerisinde hayatta kalmayı başardılar ama diğer taraftan çok önemli bir şey var. Yani benim derdim bana yeter, sıkıntım bana yeter, zorluk bana yeter diye, çocuklara uğraşamam diye, stresteyim diye, bunalımdayım diye, psikolojim bozuldu diye yapmaları gerekeni sonraya bırakmamışlar, tehir etmemişler. Hatta yani anında, zamanında ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmışlar. Ve bu çocuk, o yüzden yaşını söylemek zorunda kaldım. Yani 11-12, en büyük 13, en küçük 7. Yani yuvarlak 10-11 diyelim tekrar. Yani bunu muhabbetle, sevgiyle, peygamber sevgisiyle, Allah sevgisiyle, Kur'an sevgisiyle nasıl yetiştirdi, doldurdu ki? Çocuğa diyor ki, Resulullah'ı görmeyi bu kadar çok istiyorsun demek. Yani onlar Resulullah'ı göremeden şehit oldular deyince, ben Resulullah'ı görmek istiyorum. Onlar da istiyorlar. Sadece ben sevmiyorum. Bazen böyle yanlışa düşeriz işte Resulullah'ı şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Sanki başkaları sevmiyormuş gibi. Anne de benim akıllı kızım diyor. Resulullah'ı görmeyi bu kadar çok istiyorsun demek. Onu görmeyi o kadar çok istiyorum ki bunu hiçbir kelime ifade edemez. Çocuğun lafı bu. Şimdi Allah-u Teala tekrar tekrar nasip etsin cümlemize. Hac ve umre ziyaretlerine gidiyoruz. Efendim, Medine-i Münevvere'ye varınca Yeşil Kube'ye nasıl baktığımızı, sadece biz mi bakıyoruz? Herkes böyle içini çeke çeke baktığını görürsünüz. Sanki kubbede Resulullah'ı görürler. O zaten yukarıda kubbe. O sembol, oraya bakar insanlar yani. Aleyhisselam işte aşağıda mübarek makamında yatıyor malumunuz ama herkes yukarıya kubbeye bakar dışarıdan girince. Mübarek Ravza-i Mutahara'yı kabri şeriflerini selamlarken de böyle işte oraya bakarız düz bir şekilde. Oysa Aleyhisselam aşağıda mezarında istirahat buyurmaktalar. Yani oraya vardığımızda yaklaştığımızda bir heyecana gireriz. Bir muhabbet oluşur bizde. Unutmayalım. Bizde ne kadar oluşuyorsa başkalarında kat kat fazla oluşuyordur. O yüzden onu görmeyi o kadar çok istiyorum ki bunu hiçbir kelime ifade edemez diyen Habibe Gül bizim de hissiyatımıza adeta tercümanlık yapıyor. Anne cevap veriyor. Göreceksin inşallah. Hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Deyince kızcağız paylaşmayı bilen insan sevgiyi de paylaşıyor. Habeşli kardeşlerimiz göremediler ama. Ya. Resulullah'ı göremediler ama şehadet şerbeti içtiler sevgili kızım. Onun yanında, onun yolunda öldüler değil mi sevgili annem? Evet ey sevgili kızım. Onun yolunda öldüler. Onun yolunda olanlar onun yolunda ölürler değil mi annem? Onun yolunda olanlar onun yolunda ölürler. Subhanallah. Ne güzel söz. Onun yolunda olanlar onun yolunda ölürler. Anne hayran kalıyor. Çok güzel söz söyledin kızım. Gerçekten de öyle. Onun yolunda olanlar onun yolunda ölürler tabii ki. Evet. Anne kız bunları konuşurken bir yandan da iş yapılıyor. Çünkü Hazreti Cafer arkadaşları yani gayret gösteriyor. İki gemiyi birbirine bağlıyorlar. Efendim bu şeyden batmayalım diye. Bu iki gemi arasında yüksekçe bir yere çıkıyor bu hadisten sonra Hazreti Cafer radıyallahu anh efendim ve sesleniyor gemi halkına. Kardeşlerim, beni dinleyin kardeşlerim diye sesleniyor Hazreti Cafer. Dinleyin ve itaat edin diyor. Dinleyip ve itaat ediyoruz diyorlar. Evet, biz işittik ve itaat ettik demekle mükellefiz. Kur'an bize böyle anlatır. İşittik ve itaat ettik. İşitenlerden ve itaat edenlerden olmamız duasıyla. Evet efendim, Hazreti Cafer radıyallahu anh bu büyük badireden sonra sorumlusu olduğu insanları bilgilendirecek. İki gemiyi birbirine bağlayıp yüksek bir yere çıkıyor. Dinleyin ve itaat edin diye sesleniyor. Dinleyip itaat ediyoruz diyorlar. Ve diyor ki hep beraber korkunç bir fırtına yaşadık. Habeşli kardeşlerimizin gemisi battı. O kardeşlerimizin hepsi şehit oldu. Onları kurtarmak için çok çaba sarf ettik. Ama gördüğünüz ve hep beraber yaşadığımız gibi biz de çok zor durumlarda kaldık. Allah Teala Hazretleri onlara şehadeti nasip etti. Biz de inşallah yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra artık fırtına çıkmaz zannediyoruz. Çünkü fırtına bitti, hava açtı görüyorsunuz. Artık korkmayınız diye söylüyorum bunu. Yine gruplar halinde sohbet halkaları oluşturunuz. Bir dakikamız bile boşa geçmesin. Unutmayınız ki Allah ve Resulü yolundayız. O yolda olanlar o yolun hakkını da vermeliler. Evet, bu da güzel bir ifade. O yolda olanlar o yolun hakkını da vermeliler. Biz de öyle diyoruz değil mi efendim? Allah ve Resulü yolundayız. Yolun hakkını vermek gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyor Hazreti Cafer radıyallahu anh. Efendim, tekrar mutlaka söylemek gerekiyor burada. Neyi söylemek gerekiyor? Şimdi çok korkunç bir sahne yaşandı. Fırtınaya tutuldular. Gemileri battı çıktı. Çok fazla su aldı. Bir gemi battı gözlerinin önünde. Bir tek kişi bile kurtulamadı. Bunları yaşadılar. Ancak fırtına bitti. Yaşanan acıyla, acitasyon dediğimiz ahlarla vahlarla zamanı öldürmek yerine efendim, yani hedefe giderken hedeften sapmamak gerekiyor. Acılar olgunlaşmamız içindir, isyanımız için değil. O yüzden bir dakikanın bile boşa harcanmamasını istiyor. Yine diyor grupları oluşturun. Yani zikreden grup, şükreden grup, sohbet yapan grup, yani grupların hangisi hangi pozisyondaysa Allah'ın ve Resulü'nün razı olacağı bir davranış içerisinde olunmasını ısrarla vurguluyor efendim. Bunu hep beraber işte görüyoruz. O yüzden Müslümanlar olarak hiçbir zaman ne tür sıkıntı yaşamış olursak olalım, ne tür sıkıntı, problem yaşıyor olursak olalım, bizi İslami kimliğimizden, İslami davranışımızdan, Allah ve Resulünden, Kur'an ve sünnetten uzak tutmamalı. Daha sıkı sarılmalıyız. Dünya ibretlerle dolu. Evet efendim. Yolculuk devam ediyor. Bunca Badri'den sonra yine sohbetler, muhabbetler, konuşmalar. Tabii hüzün var. Onu yok diyemeyiz. Bak biz bile üzüldük yani. Hüzün var. Nihayet Car adlı limana ulaşmayı başardılar. Car ile Medine arası bir gün ve bir gecelik yol. Yani artık bir günlük yollara kalıyor. Car limanına ulaşıyorlar. Deniz yolculuğu çoğuna dokunmuştu. Neredeyse hepsi hasta olmuşlardı. Bunun için Car Limanı'nda karaya çıkıp bir süre orada dinlenmeye karar verdiler. Şimdi zaten gemi yolculuğu az çok başlara döndürüyor. Fırtına, batcık, o kadar sıkıntı, eziyet, geminin battığını gördüler. Bu çileyi yaşadılar. Bu da çok tesir etti bu insanlara. Biraz dinlenmek durumunda kaldılar. Dinlenme esnasında işte ben çok ilgimi çekiyor. Yani hiçbir şekilde Allah'a zikirden, Kur'an'dan, namazdan, tesbihattan, şükürden hiç uzak durmuyor bu insanlar yani. Herhalde ayakta böyle duruyor bu insanlar. Neticede Necaşi'nin verdiği paralarla, hepsine para da vermişti Necaşi, bilhassa başkanları olan Hazreti Cafer'e yol boyu lazım olacak diye bir miktar para da vermiş onlara. O civarda bulabildikleri, yani ulaşım vasıtaları, at, deve, merkep, katır ne buldularsa o çevreden onları satın alıp üzerlerine binerek Medine yoluna koyuluyorlar. Efendim. İşte bu arada yine anne kıza bakıyoruz biz. Anne kız diğer hanımlarla beraber sohbetlerini sürdürüyorlar. Teslimiyetleri artıyor. Ancak kızcağız annesiyle çok şey konuşuyor. Çok şey soruyor ona ve çok şey öğreniyor yol boyu. Bazı güncel kitaplar, işte bu kızcağız o kadar çok şey sordu, öğrendi ki işte bir okul değil, birkaç okul bitirecek kadar malumat sahibi oldu derler. Bilemiyoruz tabii. Muhakkak ki böyledir. Anne kız Resulullah Aleyhisselam ile beraberlik üzerine çok şeyler konuşuyorlar tabii. Ama bir an önce kavuşmak istiyorlar ona. Habibe Gül yine Medine istikametine bakmaya başlıyor. Öylesine dalıp gidiyor ki annesinin seslendiğini bile işitemiyor. Annesi defalarca Habibe, Habibe, sana sesleniyorum kızım Habibe diye efendim seslendiği halde önce duymuyor, fakat annesi sesini artırınca bir anda kendine geliyor. Sevgili annesine dönüyor. Uykudan yeni uyanmış biri gibi. Bana mı seslendin anneciğim diye soruyor. Sana seslendim ya. Ne oldu ki diye. Sabahtan beri kızım bir şey yemedi. Bu durumdan nasıl yerim annem? Ne oldu ki? Her şey düzeldi. Ne kadar yolumuz var? Ne kadar yolumuz kaldı? Sorunun farkında mısınız? Ay ben çok acıktım. Çok susadım. Bugün maalesef yani ufak ufak sohbetlerde bile, okuldaki derslerde bile efendim yani öğrenci olsun, oturan dinleyen insanlar, yani işte yarım saat, bir saat ne kadar sürüyorsa sohbetti, dersti, yani bir ders boyu en uzun dersler diyelim, bloke dersler üniversitede 1,5 saat sürer. Normal dersler 45 dakika veya 1 saat sürer. Bakıyorsunuz ki o ders esnasında böyle yetişkin koca koca gençler, erkek olsun kız olsun, işte su içiyorlar, böyle bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Yani insanların akıllarına geldiği an yeme içme, mideleri hep böyle gönüllerin önüne geçiyor maalesef. Maalesef yani. İşte diyor bir şey yani yemedin diyor sabahtan beri bir şey. Kızın cevabı çok ilginç. Medine'ye ne kadar yolumuz kaldı diyor. Yani o manevi yemeği istiyor yani. Tabii ki acıktı yani. Anne de her şey düzeldi diyor. Yok diyor, ne kadar yolumuz kaldı. Bilemem diyor. Ama biraz daha sürer herhalde. Herkes yemek yiyor. Baksana kızım. Hadi bize bir şeyler yiyelim. Peki anneciğim diyor. Annesiyle beraber oturuyorlar. Bir yandan bir şeyler yiyorlar. Bir yandan da kızcağız sürekli muhabbet üzerine. E şimdi bu kız bundan nereden öğrendi? Resulullah'ı görmedi. Habeş ülkesinde doğdu bu kız. Annesi ona işte anlatırken çocuklara eğitim verirken Resulullah Aleyhisselam öyle buyuruyor. Çocuklarınıza diyor önce Allah sevgisini öğretin. Sonra peygamber sevgisini. Sonra anne baba sevgisini öğretin. Yani çocukları sevgi üzerine yetiştirin. Allah'tan korkutmayın onları. Sevgiyi öğretin diyor. Ama yanlışa da müsaade etmeyin. Sevgiyi öğretin. Sevgiyle besleyin. Biz sevginin sözcüğünü yapıyoruz. Ama onu öğretemiyoruz. İşte Habibe Gül, o yüzden bir daha yaşını söylüyorum, 11-12 diyelim. Yani yemek yeme esnasında bile, bakın şimdi nereye giriyor? Resulullah Aleyhisselam'ın seninle evlenmesi ne büyük bir saadet değil mi sevgili anneciğim? Şimdi onun derdi başka. Annesi peygamberimize evlenince ne olur? Şimdi onu görüyoruz yani. Evet sevgili kızım, gerçekten çok ama çok büyük saadet tabii. Ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor bu evlilik. Annem, söyle kızım, sen Resulullah'ın hanımı olunca ben de onun kızı oluyorum o zaman. Değil mi anneciğim? Evet, sevgili kızım. Öz kızı kadar olmasa da onun kızı oluyorsun inşallah. Onu bir kerecik bile uzaktan bile olsa görmeyi çok isterken onun kızı oluyorum anne. Düşündükçe bir hoş oluyorum. Evet, önceki bölümlerde bunları sizlerle paylaşmıştık. Diyordu ki işte annesine, hayatta en çok istediğim, çok uzak bir yerden bile olsa bir defa olsun Resulullah'ı görmek. Hep bunu söylüyordu. O da inşallah, inşallah. Anneciğim diyor, Habeşistan nere, Medine nere? Nasıl görürüm? İşte Allah takdir etti mi, uzaklardan ona aşık olursun, düşersin yollara, gidersin Selman-ı Farisi olursun, Ehl-i Beyt'ten olacak bir seviyeye çıkarsın sevgi ve muhabbette. Ama diğer tarafta amcası olursun, Ebu Leheb olarak tebbet tokatı yersin. Nasip böyle bir şey. Dedim ya sevgili kızım, ikimiz için de çok büyük bir lütuf bu. Saadetlerin en yücesi bu. Ama bir o kadar da sorumluluğu var. Allah yardımcımız olsun ikimizin de. Şimdi kızcağızın ilginç bir tespiti ve örneklendirmesi var. Desene anneciğim, bizim fırtınamız daha yeni başlıyor. Başlamadı daha. Bizim fırtınamız daha yeni başlıyor. Fırtına yaşadılar ya, anne cevap veriyor. Bu fırtına alabora eden bir fırtına değil sevgili kızım. Evet sevgili annem, bu fırtına aşk ve muhabbet fırtınası olacak. Sorumluluk fırtınası olacak. Güzel ifade ettin sevgili kızım. Aşk ve muhabbet fırtınası, sevgi fırtınası, sorumluluk fırtınası. Şimdi efendim, eğitimde çok şeyler söyleniyor. Birçok yöntemler geliştirildiği ifade ediliyor modern adıyla. Ama din eğitimi kitaplarımızda, çocuk eğitimi kitaplarımızda verilen örnekler içerisinde şu örneği sanırım hiç görmemişsinizdir. Muhakkak veren vardır da ben çünkü denk gelmedim diye öyle söyleyeyim. Çünkü biz örnekleri bir diğer ifadeyle, asıl ifadesiyle kurtuluşu Kur'an'da arayanlar, kurtuluşu orada bulurlar, örneği de bulurlar. Kurtuluşu sünnette arayanlar, kurtuluşu orada bulurlar, Kur'an ve sünnette kurtulurlar. Eğitim, öğretim yöntemini Kur'an ve sünnetten, Peygamber aleyhisselam ve sahabeden arayanlar, ama ciddi bir şekilde arayanlar, onu orada bulurlar. Şimdi çok acıkmayan bir insan uzaktan gelen yemek kokusunu duymaz bile. Ama çok acıkan bir insan yemek kokusu olmasa bile sanki yemek mi var, ekmek mi pişiyor ne diye bir koku. Çünkü açlık hissediyor. Sevgi de muhabbet de böyledir. Ama üzülerek belirteyim, biz insanları yetiştirme adına, eğitme adına, onlara bir şeyler öğretme adına geliştirdiğimiz bu yeni yöntemler içerisinde maalesef, yani taklit yöntemlerle batıdan kalıpları alıyoruz, içine ayeti sıkıştırıyoruz. Hiç hoşlanmıyorum ben bundan. Oradan yine taklidi olarak bir yöntem alıyoruz. İçine hadis-i şerifi sıkıştırıyoruz. İnsanlara böyle eğitemeyiz. Allah ve Resulü ne diyorsa hayatımızda o olması lazım. Yani aşk ve muhabbet fırtınası, sevgi fırtınası. Kurtuluş oradadır. Asıl yol, yöntem, yordam orada. Evet efendim, gemi yolculuğu gördüğümüz gibi çok maceralı geçmişti ama kara yolculuğu onlar için yabancı değildi. Fakat uzayıp giden bu yol Resulullah Aleyhisselam hasretiyle onları kavuruyordu. Allah ve Resulü aşkıyla yol alan muhacirler artan bir heyecanla gidiyorlardı. Bunlar her biri Habibe kız başta olmak üzere ve annesi başta olmak üzere bütün gözler Medine istikametindeydi. Medine yolcuları Medine yolundaydı. Medine'ye yaklaştıkça heyecanları da o kadar artıyordu. O kadar artıyordu ki neredeyse heyecan komasına gireceklerdi. Niye? Çünkü sevgiliye gidiyorlar. En çok sevdiklerine gidiyorlar. Yıllarca ayrı kaldıklarına gidiyorlar. Ancak sevgiliye kavuşturacak bu yol bitmek bilmiyordu sanki. Sevgi yolculuğu artan bir sevgiyle devam ediyordu. Öyle bir yolculuk yapıyorlar ki Medine'ye varıncaya kadar kimsenin haberi olmamış onlardan. Ama şehre iyice yaklaşınca fark edildiler tabii. Evet. Şimdi efendim, düşünelim kendimizi. Ben burada heyecanlanıyorum. Kendimi şimdi iki yere koyuyorum. Bir, Medine'ye gidiyorum. İki, Medine'deyim, gelenlere karşılıyorum. Siz de öyle bir şey düşünün kendi aranızda. Efendim, Medine'ye mi gidiyoruz? Yoksa oraya, yani Medine'ye aşk ve muhabbetle, hasretle, özlemle mi gidiyoruz? Yoksa böyle gitmişiz de bizden sonra aynı aşkla, muhabbetle gelenler var, onları karşılamaya mı çıkıyoruz? Ben her iki tarafta da bulunmaya çalışmak istiyorum. Habeş muhacirlerinin geldiğini duyanlar bir anda döküldüler dışarı. Nasıl da koşuyorlar öyle. Sonra da bir muhabbetler, kucaklaşmalar, aman Allah'ım, anlatılır gibi değil. Öyle duygusal sahneler yaşanıyordu ki sevinçten düşüp bayılanlar bile olmuştu. Tabii kolay değil. 12-13 yıl olmuş. Bunlar ayrı düşmüşler. Kolay değil tabii. Görüşmeler, kucaklaşmalar, konuşmaların yanında gönüllerle beraber her birinin gözleri de Resulullah Aleyhisselam'ı arıyor. İfadeye lütfen dikkat ediniz. Gönüller zaten arıyor onu. Kaymış gitmiş gönüller Resulullah Aleyhisselam'a. Ama gözler de onu arıyor. Bu arada dikkatlerinden kaçmıyor. Sahabelerin sayısı az. Yani onlar dışarı dökülünce ortalık sahabeden insandan geçilmez ama yok kimse sanki böyle. Birçok sahabenin burada olmadıklarını fark ediyorlar. Ama Resulullah Aleyhisselam'ı arayan gözler hep böyle dolaşıp dolaşıp birbirine takılıyor. Özellikle de Ummu Habibe Hanım'la annemiz büyük bir heyecan içindeydi. Şimdi bunu en iyi şu anda vereceğim örneği hanım kardeşlerimiz anlar. Yani niye? Çünkü hanım, şu anda hanım, yani yeni evlenen bir hanım olduğu için, ama aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'a muhabbeti olan, onun yanına gitmek isteyen herkesin bundan alacağı bir şey var. Şimdi niye Ummu Habibe Remle annemiz herkesten daha fazla heyecan içerisinde? Efendim, şimdiye kadar Resulullah Aleyhisselam'ın hanım sahabileri arasındaydı. Sahabesiydi yani, ona inanan hanım sahabeleri arasındaydı. Şimdi buna bir de Resulullah'ın hanımı sıfatı eklenmişti. Yani şimdi onun yanına bir de onun hanımı olarak geliyor. Nikah vekaleten kıyılmıştı, bunları görmüştük. Yani bir yanda onun sahabesi olarak onun özlemi içinde, diğer yandan da onun hanımı olmanın verdiği heyecan ve hassasiyet içerisinde. Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha işte bundan dolayı bütün herkesten çok daha fazla heyecan içerisinde. Soran gözlerine baktıktan sonra sağa sola her biri onların böyle baktıklarını ve aradıklarını bulamamışlığın hüznü yüzlerine yansıyınca Medine'li Müslüman kardeşleri boşluğu görüp merak ettiklerini, malumatı onlar sormadan verdiler hemen. Resulullah Aleyhisselam evet sözü kullanırken diğer taraftan malumatı bekleyemeden Resulullah Aleyhisselam'ı göremiyoruz. Nerede Resulullah Aleyhisselam diye bazıları da dayanamadı. Yani Medineli Müslümanlar sordurmadan muhacirlere cevap vereceklerdi. Ama muhacirler de Resulullah'ı göremeyince onların izahlarını bekleyemeden ikisi de hani bazen birbirimizi karşılaşırız, selam veririz ya, selamlarımız çatışır. Böyle bir sahne yaşanıyor burada. Efendim Resulullah Aleyhisselam ashabıyla beraber Hayber kalesini fethetmiş olup dönüşe geçmiş durumdalar. Resulullah Aleyhisselam ashabıyla beraber Hayber kalesini fethetmiş olup dönüşe geçmiş durumdalar. Bu izah karşısında burada yok yani, öyle mi? Böyle boşluğa düşen bir insan gibi. Burada yok yani, öyle mi? Fakat neredeyse gelmek üzereler. Onu görmek için sabırsızlanırken biraz daha bekleyeceğiz desenize. Birkaç gün içinde burada olurlar inşallah. Birkaç gün sonunda. Birkaç gün mü? Evet, her biri böyle iç geçiriyor. Tabii. Ummu Habibe Remle annemiz de, onun kızı Habibe de efendim böyle iç geçiriyorlar. Birkaç gün mü? Hayal kırıklığı yaşamışlar adeta. Bir an önce görmek isterken birkaç gün daha beklemek zorunda kalacaklardı anlaşılan. Hem de Medine'de, onun yurdunda. Tabii sadece anne kız değil bu. Muhabbeti hasreti yudumlayan Habeş muhacirlerinin hepsi aynı durumdaydı. Hepsi aynı durumda. Efendim duramıyorlardı yerinde. Bunların başında Hazreti Cafer geliyor radıyallahu anh. Konum, buradaki şu anki konum Hazreti Cafer olmadığı için ona pek girmedim ama burada birkaç cümle kullanmak zorundayım. Çünkü bütün kitaptan aldığı rivayette bunu atlayamam. Hemen atına biniyor tekrar Hazreti Cafer. Onu karşılamaya gelmek isteyen varsa benimle gelsin. Duramıyor Hazreti Cafer. Bir anda bütün muhacirler atlara binmeye başlıyorlar. Öyle ki Hazreti Cafer uyarmak zorunda kalıyor. Öyle olmaz, böyle olmaz. Hepimiz gidemeyiz. Birkaç kişi yeter, birkaç kişi yeter. Anne kız da birbirine bakıyorlar. Göz göze geliyorlar. Tabii anne o da istiyor ama mümkün değil. Kızın bakışları yalvarırcasına. Olmaz yavrum. Olmaz canım kızım. Biz gidemeyiz. Cafer de mecburen muhacirler arasında 5-6 kişi seçiyor, görmüyor musun? Gidenler arasında hanım yok zaten. Hem ne kadar yol gideceği de belli değil. Biraz daha sabredelim kızım. Biraz daha kızım, güzel kızım benim. Onu görmek istiyorum ama anne, dayanma gücüm kalmadı artık. Onu görmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ı görmek istiyorum anne diyor. Dayanma gücüm kalmadı artık. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ı görmek istemek. Bu her Müslümanın hayalidir, rüyasıdır, idealidir, hedefidir. Tirmizi başta olmak üzere bazı hadis kitapların başlarında bir güzel kelam-ı kibar yazılmış. Bu kitap kimin evinde ise sanki orada konuşan peygamber vardır diye. Efendim, elimizde Allah'ın kitabı var. Resulullah'ın sünneti var. Bunlarla ciddi şekilde haşır neşir olamadığımız sürece şu muhabbeti de anlayamayız. Sadece konuşmuş ve dinlemiş oluruz. Ben yine heyecanlı bir yere geldik ama bir radyo programı sonuçta bu. Zamanımın dolduğunu da görüyorum. O yüzden inşallah bu muhabbeti artan bir muhabbetle örnek almak, muhabbetle donanmak arzusuyla önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak niyetiyle, duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.